Bu derinlemesine incelememize başlarken aslında hepimizin aklındaki o klasik film sahnesiyle girmek istiyorum. Hani aksiyon filmlerinde elektrik santralleri veya işte o devasa panolar patlar ya.
Evet, kıvılcımlar uçar her yere.
Aynen öyle. Kıvılcımlar uçar, o kalın bakır baralar falan erir, bükülür. İnsan ister istemez o koca metallerin gücüne yenik düştüğünü, yani sorunun merkezinde o devasa iletkenlerini yattığını düşünüyor. Bugünkü kaynaklara dalana kadar ben de tam olarak şey diyordum, hani sorun bakırlarda.
Yani görsel olarak çok tatmin edici bir sahne tabii ama gerçek mühendislikte işler pek o felaket filmlerindeki gibi yürümüyor. O eriyen ya da bükülen devasa bakır kütleleri aslında sadece bir kurban.
Kurban derken?
Asıl katil çok daha sessiz ve hani çok daha küçük bir detaya saklanmış durumda aslında.
Dil onları yerinde tutan minicik bir parçada, yani o bara mesnet izolatörlerinde olduğunu gördüm. Baraların bir nevi emniyet kemeri diyebiliriz bunlara sanırım.
Aynen öyle. Tam bir emniyet kemeri.
Ama o kalın bakırı büken şeyin mekanizmasını tam oturtamadım kafamda.
Şöyle düşün, kısa devre anını bir hayal et. Sistemden geçen o devasa tepe akımı, iletkenler arasında muazzam bir elektrodinamik kuvvet üretiyor. Yani baralar birbirini muazzam bir şiddetle itiyor veya çekiyor. Eğer bu kuvvet barayı şaseye sabitleyen o mesnet izolatörünü kırarsa, bara bir anda serbest kalıp savruluyor.
O da gidip komşu faza çarpıyor herhalde.
Kesinlikle. Gidip çarpıyor ve işte o zaman o filmlerdeki ark felaketi başlıyor. Yani kopan ilk halka aslında baranın kendisi değil.
Yani bu izolatörler aslında panonun içinde çok kritik bir denge noktası. Sadece elektriği yalıtıp gövdeye kaçmasını falan engellemiyorlar.
Yalıtım sadece bir boyutu işin. Tek bir parça, üç zorlu görevi tek başına sırtlıyor aslında. Yalıtımı sağlıyor hani dediğin gibi. Baranın kendi ağırlığını ve kısa devre anındaki o devasa darbeyi gövdeye aktarıp mekanik taşıma yapıyor.
Evet.
Ve en önemlisi fazların arasındaki o mesafeyi milimi milimine sabit tutuyor. Biri bile aksarsa tüm sistem çöker yani.
Anladım. Kaynaklarda sektörde çok yaygın bir alışkanlıktan bahsediliyor. Katalogdan izolatörün statik dayanım sınırına bakılıyor. İşte bu parça bu yükü kaldırır benim. Her 50 santimde bir mesnet yerleştiriliyor.
Evet, maalesef çok sık yapılan bir ezber bu.
Madem parça bu statik hesaba göre yeterli, hani katalogda öyle yazıyor, neden hala arızalarla boğuşuyoruz o zaman?
Çünkü statik hesaplama, gerçek dünyadaki dinamikleri tamamen göz ardı ediyor. Sistemdeki o kuvvetler durağan değil ki. 50 Hz'lik standart bir şebekede çalışırken, o bahsettiğimiz elektrodinamik kuvvet şebeke frekansının tam iki katında zonkluyor.
Bir saniye orada durmak istiyorum. Şebeke 50 Hz ise bu mekanik titreşim neden 100 Hz'de gerçekleşiyor? Fiziksel olarak nereden geliyor bu ekstra frekans?
Akımın o sinüs dalgasını gözünün önüne getir. Dalga sıfırdan pozitif tepeye çıkarken bir kuvvet yaratır. Sonra sıfıra düşer, ardından negatif tepeye inerken aynı yönde bir kuvvet daha yaratır.
Ha, yani iki kere vuruyor.
Aynen öyle. Tek bir 50 Hz'lik tam döngüde kuvvet iki kez zirve yapıyor. Bu da saniyede 100 darbe demek. Vuruyor çekiyor, vuruyor çekiyor.
Yapma ya, bu çok ciddi bir stres o yani.
Besleyerek katlanıyor. İzolatörün üzerine binen o gerçek yük, senin katalogda okuduğun o masum statik hesabın kat be kat üstüne çıkıyor bir anda.
Vay canına. Sadece durağan bir ağırlık hesabı yapmanın ne kadar büyük bir yanılgı olduğu şimdi çok daha net oturdu. Tabii bir de işin ısı boyutu var. Bu devasa bakır baralar yüksek akım taşıdıkça inanılmaz ısınıyor.
Çok ısınıyor hem de.
Köprülerdeki o tırtıklı genleşme derzleri gibi bu metallerin de ısıyla genleşeceğini biliyoruz. Ama panonun içindeki o kısıtlı alanda bu genleşmeyi nasıl yönetiyorlar? Boydan boya kilitlenmiş bir sistem hayal ediyorum yani. Bu ciddi bir gerilim yaratmaz mı?
Kesinlikle yaratır. Yani bakır ısındıkça doğal olarak uzamak ister. Eğer barayı uzayacak bir pay bırakmadan tüm mesnetlerden sımsıkı kilitlersen, şey olur o, genleşme kuvvetinin gideceği hiçbir yer kalmaz.
Patlama noktası arar.
Aynen. Tonlarca ağırlıktaki bir itme gücü doğrudan o izolatörlerin tabanına ve cıvatalara biner. Bunu çözmenin yolu hat boyunca sadece tek bir noktanın sabit kalmasıdır.
Kalanlar gevşek mi bırakılıyor?
Gevşek değil de diğer tüm mesnetler baranın o eksende kaymasına, yani tabir yerindeyse nefes almasına izin veren o kayar mesnetler olarak tasarlanmalı.
Tasarımın mekanik tarafı böyle. Peki, kullanılan malzemeler bu streslerle nasıl başa çıkıyor? Çoğu yerde cam elyaf takviyeli polyester kullanıldığını görüyorum ama bazen epoksi, bazen de porselen falan tercih ediliyor.
Ortam koşulları malzemeyi dikte eder aslında. Alçak gerilim panolarının çoğunda o reçine, yani polyester, ekonomik ve yeterli bir çözümdür. Ancak ortamda yüksek nem, toz veya işte kimyasal kirlilik varsa epoksi devreye girer. Çünkü epoksinin yüzey yapısı kir tutmaya daha dirençlidir ve nemi emmez.
Yüzeyden atlama riskini düşürüyor yani.
Evet, tam olarak öyle. Porselen ise basınca inanılmaz dayanıklıdır ama çok kırılgan olduğu için titreşimin bol olduğu pano içlerinden ziyade daha çok açık şalt sahalarında karşımıza çıkar. Tabii malzemeden bağımsız olarak bir de işin geometri boyutu var.
Geometri derken boyunu kastediyorsun sanırım. Yalıtımı garantiye almak için olabildiğince uzun bir izolatör kullanmak mantıklı geliyor kulağa. Mesafe artarsa atlama riski düşer gibi hani.
Yalıtım açısından doğru bir mantık bu. Ama mekanik açıdan çok riskli bir senaryo. Şöyle düşün, bir manivela gibi.
Nasıl yani?
İzolatörün buyurun uzattığında kuvvete direnen o mekanik kolu da uzatmış oluyorsun aslında. Baradan gelen o kısa devre kuvveti aynı kalsa bile uzun bir izolatörün tabanında yarattığı moment, yani o zorlanma çok daha şiddetli olur.
Ha, kaldıraç etkisi yaratıyor resmen.
Kesinlikle. Kısacası boy uzadıkça tabandan kırılma riski geometrik olarak artar. Mühendislik tam da bu yalıtım mesafesiyle o mekanik dayanım arasındaki ince dengeyi bulma sanatıdır işte.
Harika bir özet oldu bu. Peki bütün bu hesapları, işte rezonansı, ısıl genleşmeyi, malzemeyi falan mükemmel kurguladığını varsayalım. Sahaya inildiğinde montaj sırasında yapılan ufak hataların tüm bu masa başı mühendisliğini sıfırlayabildiğini görüyoruz. Raporlarda basit bir civata sıkma işleminin bile ne kadar kritik olduğu vurgulanmış.
Montaj kısmı işin en hassas noktasıdır yani. Barayı korumak için ısıyla daralan makaronlar kullanılır mesela, bilirsin.
Evet, siyah kaplamalar falan.
Ha, işte o izolasyonu sağladıktan sonra izolatörü gövdeye bağlayan civatayı sen eğer tork değerinin biraz üzerinde sıkarsan, içindeki metal insert o reçine malzemeyi içeriden çatlatır.
Dışarıdan görünmez ama o.
Göremezsin. Dışarıdan baktığında her şey kusursuz görünür. Ama aslında ilk kısa devrede o bölgeden parçalanmaya hazır çok sinsi bir saatli bomba yaratmışsındır orada.
O zaman kısa devre gibi büyük bir arıza yaşandıktan sonra panonun kapağını açıp şöyle bir gözle kontrol yapmak ve işte her şey yerli yerinde deyip sistemi tekrar devreye almak devasa bir kumar.
Hem de nasıl bir kumar? Gözle kontrol o mikro çatlakları yakalayamaz ki. Ya da işte o aşırı ısınma ve soğuma döngülerinden kaynaklı civatalardaki tork kaybını gözle falan göremezsin.
Doğru.
Sistem bir sonraki yüklenmede tam da o görünmez zayıflıklardan yerle bir olur. Yani başarılı bir pano sadece en pahalı parçaları bir araya getirerek ayakta kalmaz. Dinamik hesaplamalar, doğru mesnet aralığı ve montajdaki o hassas tutarlılıkla ayakta kalır.
Gerçekten ufuk açıcıydı. Şehirleri aydınlatan veya fabrikaları besleyen o heybetli çelik ve bakır altyapılara bakarken hep onların kendi o metalik güçleriyle hayatta kaldığını düşünürdük.
Maalesef öyle değil işte.
Oysa o devasa gücün ömrünü böyle hep dikkatten kaçan o plastik ve reçine parçalarının mikroskobik yorgunluk sınırları belirliyor. Belki de büyük sistemlerin kaderi her zaman en çok ihmal edilen o en görünmez halkanın ne kadar dayanabileceğine bağlıdır diyelim ve bu incelememizi burada noktalayalım.